Yeni bir günden ve yeni bir Aposta 6.30 podcast'ten herkese merhaba. Takvimlerimiz 18 Mayıs Salı gününü işaret ederken ben Deniz Yakup her hafta olduğu gibi yine mikrofonun başında hem bir şekilde sizlere ulaştığım için hem de gündemin detaylarını sizinle paylaşacağım için yine heyecanlıyım. Gününüz keyifli geçsin. Bugün Ömer Hayyam, Bertrand Russell, Faruk Nafiz Çamlıbel'in doğum, büyük yazar William Saroyan'ın ise ölüm yıl dönümü. Bugün kendinize bir uğraş arayışındaysanız şayet, belki bu isimlerin eserlerine şöyle bir göz gezdirmek isteyebilirsiniz. Saroyan'ın Amerikalı yolcuya memleketten öğütler öyküsünü hepinize öneriyorum. Son olarak şu anda dinlediğiniz bültenin destekçisi ING Bank. Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman mottosuyla kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak bankacılık çözümleri geliştiren ING, Turuncu Ekstra ile herkesi en avantajlı müşterileri arasına çağırıyor. Ayrıntılar bültende deyip sizi gündemle baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Piyasalar ve ekonomi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, pandemi ve kapanma nedeniyle zorluk yaşayan esnaflar için iki grup halinde toplam 4 milyar 622 milyon lira hibe desteği verileceğini söyledi. Erdoğan, kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin Ziraat Bankası'na ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının da erteleneceğini açıkladı. Türkiye, Rusya merkezli enerji şirketi Gazprom'un eski Sovyetler Birliği ülkeleri dışında doğal gaz ihraç ettiği en büyük ikinci ülke oldu. 1 Ocak-15 Mayıs arasında şirketin Türkiye'ye gaz ihracatı %154 arttı. Dünya Ekonomik Forumu 17-20 Ağustos tarihlerinde Singapur'da gerçekleştirilmesi planlanan yıllık özel toplantısını pandemi nedeniyle iptal etti. Konuyla ilgili açıklama yapan forum, bir sonraki yıllık toplantının 2022'nin ilk yarısında gerçekleşeceğini, toplantının yeri ve zamanının daha sonra netleşeceğini belirtti. Singapur'da son haftalarda COVID-19 vakaları artmış, hükümet bu nedenle yeni sınırlamalar ve sınır kontrollerini devreye almıştı. İş Dünyası. JD.com'un teslimat şirketi JD Logistics, 28 Mayıs'ta Hong Kong borsasında 3,4 milyar dolarlık bir halka arz gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin halka arzı bu yıl Hong Kong'da gerçekleşen en büyük ikinci halka arz olacak. JD'nin çevrimiçi sağlık hizmetleri sunan şirketi JD Health, geçtiğimiz Aralık ayında Hong Kong borsasında 3,5 milyar dolarla 2020'nin en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirmişti. JD.com ise Haziran ayında yine aynı borsada ikinci yıl halka arzını tamamlayarak 4,5 milyar dolar sermaye toplamıştı. ABD ve Çin arasındaki gerilim son bir yıldır Çin merkezli büyük teknoloji şirketlerinin halka arz için New York yerine Hong Kong'u tercih etmelerine sebep oluyor. Bloomberg verilerine göre 2020'de Hong Kong'da gerçekleşen halka arzlarda 20 milyar dolardan fazla gelir elde edildi. Ryanair, Mart ayında sona eren mali yılında uçuşlarının %80'inden fazlasının iptal edilmesi sebebiyle 815 milyon avroluk zarar açıkladı. 35 yıl sonra ilk defa zarar açıkladıklarını belirten CEO Michael O'Leary, 2021 mali yılında 80 ila 120 milyon yolcu taşınmayı öngördüklerini duyurdu. Gojek ve Tokopedia, Endonezya'nın en büyük yemek teslimatı, paylaşımlı yolculuk ve e-ticaret grubu GoTo'yu kurtarmak için birleşme kararı aldı. GoTo'nun toplam değerinin 18 milyar dolar olması öngörülürken şirketin 2021'in sonlarına doğru Endonezya ve ABD'de halka arz edilmesi planlanıyor. Arçelik, ABD merkezli Whirlpool'un Türkiye'deki üretim faaliyetlerini yürüten şirketi 78,3 milyon avroya satın aldı. Anlaşma, Whirlpool'un Manisa'daki 2,7 milyon adet üretim kapasitesine sahip çamaşır makinesi ve soğutucu fabrikalarını kapsıyor. Danışmanlık şirketi Bain & Company, 2021'de lüks çanta, kıyafet ve mücevherat satışlarının %30 ihtimalle 2019 yılındaki 280 milyar avro seviyesine dönebileceğini açıkladı. Sektörün toparlanmasındaki en önemli faktörler olarak Çin'deki artan satışlar ve ABD ekonomisinin beklenenden hızlı toparlanması gösteriliyor. Pandemi nedeniyle kapatılan dükkanlar ve uluslararası turizmin durma noktasına gelmesi, geçen yıl lüks satışlarının %23 düşüşle 217 milyar avroya gerilemesine neden olmuştu. Politika. İsrail savaş uçakları pazarı pazartesiye bağlayan gece Hamas kontrolündeki Gazze'yi ağır bombardımana tuttu. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 61'i çocuk olmak üzere 212'ye ulaştı. Şehrin elektrik altyapısı hasara uğradı. İsrail'e yönelik roket saldırılarını devam ettiren Hamas, bir komutanının öldürülmesi üzerine bir kez daha Tel Aviv'i hedef alma tehdidinde bulundu. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiye de İsrail'in saldırılarını durdurması için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na başvuracaklarını söyledi. Biden yönetimi İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışını onayladı. Ayrıca ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin krize yönelik ortak açıklama yapmasını bir kez daha engelledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye "Filistin toprakları kanla yıkanıyor, siz de buna destek veriyorsunuz" cümleleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, Kudüs'ün 3 dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesini önerdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu ve İsrail tarafından yıkılan binada İsrail'in iddiasının aksine Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair bir kanıt görmediğini söyledi ve açıklama istedi. Blinken, sivillerin korunması çağrısında bulundu ve ateşkes arayışı olması halinde destekte bulunacaklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2020'deki 15 bin litre dezenfektan alımında devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla ön inceleme başlattı. Yazılı savunma veren İmamoğlu, belediye başkanlarının mali yönetim sisteminde kanunen harcama ve ihale yetkilisi sıfatı taşımadığını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri olmak suçundan aranan Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddialarının araştırılmasını istedi. Soylu, Peker hakkında hakaret ve iftira gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Peker yayınladığı 5. videoda Soylu'nun bir akrabasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaki imar işleriyle ilgilendiği, Soylu'nun yargının içine kendisine yakın isimleri yerleştirdiği ve kendisine koruma polislerini yurt dışı gezilerine götürmek gibi imtiyazlar verdiği gibi pek çok iddiada bulunmuştu. Şili'de askeri diktatörlük döneminden kalan anayasanın yerine yenisini yazmak üzere oluşturulan kurucu meclis için yapılan seçimde iktidardaki merkez sağ Chile Vamos yenilgiye uğradı. 155 sandalyeli kurucu mecliste Bağımsızlar 45, Merkez Sol 25, Sol 28 ve Küçük Koalisyon 1 sandalye kazanırken Merkez Sağ 39 delege alabildi. 17 sandalye ise Şili'nin yerli halklarına kontenjan olarak ayrıldı. Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Hareketi, Memleket Partisi adıyla resmen partileşti. İnce, oy birliğiyle genel başkan seçilirken CHP'den ayrılan Gaye Usluer genel başkan vekili, Hakkı Akalın genel sekreter, yine CHP'den istifa eden milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel de genel başkan yardımcısı oldu. Teknoloji ve Startup. Apple Music önümüzdeki ay yüksek kaliteli, kayıpsız ses desteğini ek ücret almadan aboneleri için kullanıma sunacağını duyurdu. Öte yandan Amazon Music, yüksek kaliteli ses hizmeti için artık ek ücret almayacağını açıkladı. Twitch, Türkiye dahil olmak üzere Afrika, Asya, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu'daki bazı ülkelerde abonelik ücretlerini düşürdü. Yılın 3. çeyreğinden itibaren bu ülkelerdeki abonelik ücretleri kullanıcıların yaşadığı ülkeye ve ödeme yöntemine bağlı olarak hesaplanacak. Parler, Apple'la aylar süren görüşmeler sonucunda daha az saldırgan bir sürümle yeniden Apple Store'da yerini aldı. Aşırı sağcıların bir araya geldiği bir platform olarak bilinen Parler, ABD Kongre baskınından sonra isyana teşvik eden, nefret içerikli ve şiddet yanlısı içeriklere karşı insanların güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle mobil uygulama mağazalarından kaldırılmıştı. Spor dünyasının öne çıkan detayları için bugünkü bülteni ziyaret etmeyi unutmayınız. Günün Hikayesi. Plastik atıkların yeni durağı Türkiye. Türkiye son yıllarda Avrupa'dan en fazla çöp ithal eden ülke konumuna geldi. Bu durum, Türkiye'nin Avrupa'nın çöplüğü haline geldiği yorumlarına sebep oldu ve kamuoyundan tepki çekti. Eylül 2020'de yayınladığı genelge ile atık ithalatı kotasını %80'den %50'ye düşüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu konudaki denetimlerin yeterli olduğunu ve yakın gelecekte yurt dışından atık ithalatını tamamen sona erdirmeyi hedeflediğini söylese de henüz somut bir adım atılmadı. Küresel çapta plastik atığın en büyük ithalatçısı olan Çin'in 2018'de bu uygulamayı yasaklamasıyla atık ihracatı Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere kaydı. Greenpeace yayınladığı bir raporda, geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık'taki tüm plastik atıkların %40'ına denk gelen 210 bin ton atığın Türkiye'ye ihraç edildiğini belirtti. Günün hikayesinin konusu Türkiye'nin çöp ithalatı. Bu konu ara ara gündem oluyor, siz de takip ediyorsunuzdur. Tuhaf ve ilginç bir mesele. Yazının geri kalanına göz atmanızı özellikle öneriyorum. Hem konuyla ilgili derli toplu bir bilgi sunuyor, hem de konuya dair merak ettiklerinize bir ölçüde yanıt veriyor bence. Bir yayının daha sonuna geldik. Ben Yakup. Gününüzün güzel, keyifli, eğlenceli geçmesini diliyorum. Perşembe günü lütfen kimselere söz vermeyin. Her zaman olduğu gibi yine yayında buluşalım. O vakte kadar kendinize iyi bakmayı da ihmal etmeyin lütfen. Görüşmek üzere diyorum. Kucak dolusu sevgiler.